gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumumuz için.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında haftanın ilk iş gününde işte yine sizlerle birlikteyiz. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Ve hafta içi her gün 15:05-15:55 dakikaları arasında sizlerle buluşuyoruz. Bugün de yine Hayatın Seslerinde buluştuk. Çok özel konuklarımız ve konularımız olacak yine hafta içi her gün olduğu gibi. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, Hayatın Seslerine hepinizi davet ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, dedik ya bugün programımızda neler var ve çok kalabalık, çok güzel, çok özel bir program diye. İlk olarak programımızın ilk bölümünde lezzet hikayeleri köşemiz olacak. Muğla'da geleneksel yöntemlerle 60 yıldır tahin üretimi yapan Tahsin Boyacı'yla bu işe nasıl başladığını, tahinin üretim aşamaları üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. İşte ikinci bölümümüzde gerçek programımız sizlerle birlikte olacak. Çünkü çok kalabalık olacağız stüdyoda. Ve bu kalabalıktan çok güzel sesler, hayatın sesleri sizlere, evlerinize ulaşacak. Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına ana dilleri olan Türkçeyi öğretmek için ihtiyaç duyulan öğreticileri yetiştirmek üzere Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın üniversitelerle işbirliği içerisinde yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimi, tezli yüksek lisans programı düzenleniyor. Konuyla ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Özay Karadağ hocamız öğrencilerini getiriyor bugün ve sizlere tanıştırmak ve yaptıkları çalışmaları birlikte değerlendirmek üzere. İtalya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan öğrenci arkadaşlarımız var. Çok güzel bir program sizleri bekliyor. Hadi öyleyse ilk müziğimizle programımız başlasın. Hemen sonrasında da Lezzet Hikayeleri köşemizde yayınımız başlıyor.
Siyah perçemini yar yar dökmüş yüzüne.
Hayatın Sesleri Lezzet Hikayeleri köşemizle başlıyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda helva ve tahin üreticisi Tahsin Boyacı Beyefendi var. Sayın Boyacı, hoş geldiniz yayınımıza. Alo.
Efendim.
Hoş geldiniz yayınımıza.
Sağ olun, sağ olun. Siz de hoş geldiniz.
Çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Boyacı, biraz dinleyicilerimize sizden bahsedebilir miyiz? Biraz kendinizi tanıtmanızı rica edebilir miyiz? Ne zaman başladınız tahin üretmeye, helva üretmeye? Nasıl karar verdiniz?
Şimdi efendim, bizim esasında ilk mektep hayatında yaz tatilinde çocuklar haylaz olmasın diye büyüklerimiz bütün usta yanını çıraklığa verirlerdi. Şimdiki gibi o zaman dershane falan olmadığı için usta yanını çıraklığa verirlerdi. Esas bizim yetişme tarzımız oradan, ilk mektepten başlıyor yaz tatillerinde.
Ne kadar güzel. Kaç yaşlarındaydınız?
Ondan sonra kendi başımıza iş yeri açtık.
Sayın Boyacı, o ilk mektep... İlk mektep yıllarında hani başladık dediniz ya, kaç yaşlarındaydınız?
Ya ilk mektepte.
Tamam. Yaklaşık 10 civarı.
Tabii.
Evet.
İlk mektepte o zamanları mesela yaz tatilinde haylaz olmasın bu diye bütün usta yanını çıraklığı verirlerdi çocukları. O zamandan başladık. Ondan sonra biraz kendimizi gelince, öğrenince kendi işlerimizi açtık. Resmi olarak 1958 yılında başladım. Ve kalitemizi hiç bozmadan, yerli ürün kullanarak bugünkü mertebeye geldik.
Maşallah. Yani, şimdi özür dilerim, sözünüzü kestim. 1958 yılında başladım dediniz ya, ben şimdi birden hemen yıl hesabı yapmaya çalıştım. 58 hani 60 olsa 40 yıl oradan 50. Maşallah, siz 50-60 yıldır belki daha fazla
bu işte
uğraşıyorsunuz.
Kullandığımız ürünler de birinci kalite, yerli ürün kullanıyoruz. Onun için mesela piyasada bütün büyük firmalar ithal susam kullanıyorlar. Onun için bizim helvanın ve tahinin kalitesi birinci sınıf olduğu için tercih ediyorlar ekseri. Bütün mesele bu.
Ellerinize sağlık. Biraz üretiminden bahseder misiniz? Hani susamdan olduğunu biliyoruz ama işte bilgimiz o kadarla sınırlı. Biraz detayını sizden öğrenelim.
Şimdi susam, akşamdan susamı ıslatırız biz. Ertesi gün sabahleyin makinede onun kabuğunu döveriz, ayırırız. Maya dediğimiz şey var, tuzlu su. Orada kabuğunla susamı ayırırız. Ondan sonra kavurma tayyaları var, orada kavrulur. Tekrar ondan sonra selekler var, elek. Elekte tozu falan elenir, temizlenir. Değirmenden geçer, tahin olur.
Peki mesela böyle bir küçük kavanoz tahin elde edebilmek için ne kadar susam bu aşamadan geçmesi gerekiyor?
Mesela bizim nöbetler aşağı yukarı 150-200 kilo arasında.
Yani o küçük bir şişe biz tahin deyip geçiyoruz. O küçücük şişenin yani
küçük
olabilmesi için.
Yani küçük tahinler tabii devirmenden çıkıyor. Aşağı yukarı 150-200 kilo tahin çıkıyor. Onu biz kendimiz orada paketliyoruz.
Tahin nasıl bir yiyecek? Ne gibi faydaları var? Bize biraz anlatır mısınız?
Efendim?
Buyurun. Tahinin faydalarından bahseder misiniz biraz?
Vallahi tahin bağırsakları falan yumuşak tutar. Yani tercih ediyor. Kıymetini bilenler hep tercih edip istiyorlar bizden. Hatta İzmir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan böyle tercih edenler kargoyla gönderiyoruz biz. Bizim tahinin, helvanın tadını anlayanlar, bilenler. Piyasada ithal ürün olduğu için bu lezzeti, bu kaliteyi bulamıyorlar.
Siz şu anda Muğla'dasınız değil mi?
Evet, Muğla'dayım.
Muğla'dasınız. Peki hani Muğla'nın mevsimsel koşulları, o susamın üretilmesi ya da tahin haline dönüştürülmesiyle bir bağlantısı var mı? Hani Muğla'nın yakın olması denize belki biraz daha fark ediyor mu?
Yöremizde Muğla'nın Gökova olsun, Köyceğiz olsun, Ören, Milas tarafı falan yerli susam üretiyorlar. Biz oralardan alıp kullanıyoruz susamları.
O yüzden de doğal ve organik, lezzetli. Biraz da helvadan bahseder misiniz? Helvaya nasıl dönüşüyor tahin?
Helvayı şeker kullanıyoruz tabii olarak. Şeker kazanlarda pişiyor. Piştikten sonra bu tahinle karışarak helva oluyor.
Evet, çocuklarımıza da çok faydalı.
Ben müsaade isteyeceğim, ezan okunmak üzere namaza gideceğim.
Tamam, müsaade sizin efendim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sevgiler, selamlar gönderiyoruz Muğla'ya. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.
Oldu, güle güle efendim. Sağ olun.
Siz de sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, helva ve tahin üreticisi Tahsin Boyacı beyefendi ile biraz helvanın ve tahinin nasıl üretildiğinden, üretim aşamalarından bahsettik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında sevgili öğrenci arkadaşlarımızı ve değerli hocamızı stüdyomuza alacağız.
Uzundur bu yollar, giderim gözüm kara. Sanma ki dönmem sana. Beni bekle, seni ben alam. Ola ki vurulmuşum, senden beterim yalnız. Kurulmuşum dağ başına, nöbetteyim sevdalı.
Dönmem sana, beni bekle, seni ben alam. Ola ki vurulmuşum, senden beterim yalnız. Kurulmuşum dağ başına, nöbetteyim sevdalı.
Yaralıdır canı yüreğim, hasretinle. Nasıl
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamız ve sevgili öğrenci arkadaşlarımız geldiler stüdyomuza. Bugün gerçekten güzel bir konuyu paylaşacağız onlarla. Hocamı tanıyorsunuz aslında önceki programlarımızdan. Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Özay Karadağ hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Çok teşekkürler. Sağ olun.
Ve sevgili öğrenci arkadaşlarımız, İtalya'dan Duygu Er, Almanya'dan Fatih Oğuz, Fransa'dan Ebru Aydın ve yine Fransa'dan Rabia Oktay. Siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş
bulduk. Bütün arkadaşlarımız kendilerini tanıtacaklar ama öncesinde sevgili hocamızdan bir bu tezde yüksek lisans programı nasıl bir programdır detaylarını alalım. Sonrasında da öğrenci arkadaşlarımız bu programı şu anda Hacettepe Üniversitesi'nde almaktalar. Onlara da döneceğiz.
Evet. Yurt dışındaki Türk çocuklarının Türkiye ile bağlarını kurdukları bir temel dersimiz var yurt dışında yürütülen. Milli Eğitim Bakanlığı marifetiyle gerçekleşiyor bu ders. Türkçe ve Türk kültürü dersi. Hı hı. Bu ders seçmeli bir ders olarak Türkiye'den gönderilen öğretmenler tarafından gerçekleştiriliyor. Ancak her ülkede maalesef bu dersi kendi öğretmenlerimizle yürütemiyoruz. Hı hı. Dolayısıyla öğrencilerin Türkçe ihtiyaçlarını giderebilmek için daha çok yurt dışında yetişmiş arkadaşların, yurt dışında eğitim almış ya da yurt dışına, Türkiye'de eğitim almış, yurt dışına yerleşmiş arkadaşların bu programa, böylesi bir programla eğitim almaları ve sonrasında bulundukları ülkelerde bu dersi yürütmeye talip olmalarını düşünmüştük başlangıçta. Bu aslında fikir öncelikle YTB tarafından önceki yıllarda Sakarya Üniversitesi ile gerçekleştirmişti tezsiz yüksek lisans programı olarak. Ancak tezsiz yüksek lisans programı daha çok bir kişisel gelişim programı olarak değerlendirilebilir. Tezde olmadığı için yaşam boyu öğrenme kapsamında değerlendirilebilecek bir program. Dolayısıyla bu programdan mezun olan arkadaşların belki bulundukları ülkelerde görev almaları sorunu olabilir diye, alternatif ne olabilir diye düşünüldü. Bu konuda Yüksek Öğretim Kurulu YÖK'te bir toplantı gerçekleşti. YTB'nin katıldığı. YÖK Yürütme Kurulu üyesi Mehmet Şişman, Profesör Doktor Mehmet Şişman hocamızın da hamiliğinde gerçekleşen bir çalıştay düzenlendi. Bu çalıştayda nasıl bir şey yapabiliriz, yani nasıl bir yol bulabiliriz, nasıl bir sistem geliştirebiliriz diye konu ele alındı. Çok geniş kapsamlı bir katılım gerçekleşti. Yurt dışındaki eğitim ateşelerimiz, eğitim müşavirlerimizden katılımlar oldu. Türkiye'deki üniversitelerden bu konuyla ilgili çalışanlar katıldılar. Aynı zamanda YTB'nin uzmanları da yine bu programın katılımcısı oldu, bu çalıştayın katılımcısı oldu. Öncelikle bu çalıştay gerçekleştirildi ve çalıştay kapsamında bir rapor hazırlandı. 22-23 Şubat 2018'de gerçekleştirildi bu çalıştay. Burada bir takım kararlar aldık. Yani kararlar da şuydu, yurt dışında bir lisans mezunu öğretmenlik yapabilmesi için birçok ülke yüksek lisans mezuniyeti şartı arıyordu. Dolayısıyla öncelikle bunu sağlayabilecek bir programın nasıl oluşturulabileceği ele alındı. Bunu mutlaka tezli bir yüksek lisans programı olması gerektiği üzerinde uzlaşıldı. Sonrasında bu şartlara uygun, aslında daha çok disiplinler arası özellik gösteren ancak Türkçe eğitimi bölümlerin bünyesinde kurulabilecek bir program olmasına karar verildi. Bu kapsamda yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimi tezli yüksek lisans programı adına karar verilerek bu programın içerikleri oluşturuldu. Ben de bu raporları hazırlayan ve içerikleri oluşturmasında görev aldım. Dolayısıyla bunu tabii bizim programlarımızın, ben Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesiyim. Artık üniversitemizdeki programlar Bologna kriterlerine uygun olarak hazırlanmak durumunda. Yani kredi transfer sistemine uygun bir şekilde bu programı oluşturduk. Dolayısıyla diploma eki verebileceğimiz, yani ayrıntılı biçimde aldıkları dersleri, transkriptlerini, içeriklerini gösterebilecek biçimde herhangi bir ülkede bir başvuru yaptıkları zaman bütün şeffaflığıyla ortaya koyabilecekleri,
dersleri görebilecekleri
bir şekilde tasarlandı ve onun arkasından da YTB ile yurt dışında bir duyuru gerçekleştirdi. Yani Ağustos ayı içinde bir duyuru yaptı YTB. Bu programa başvuran yaklaşık 190 kişi oldu. 190 aday oldu. Adaylarımızdan tabii burada programın şartlarını taşıması için, yani burada şöyle bir yol izlendi. daha çok sosyal bilimler alanlarından mezun olan arkadaşları bu programda değerlendirmek esastı. Birinci koşulumuz oydu. Eğitim bilimleri alanında, öğretmenlik alanında mezuniyetleri ya da sosyal bilimlerin herhangi bir alanında mezun olan arkadaşları Türkçe eğitimi alanına intibak ettirecek biçimde program tasarlandı. O yüzden başvuruların bir kısmı bu şartları taşımadığı için elenmiş oldu. Ancak şunu da söyleyeyim, tabii bu programın hazırlanması, kurullardan geçmesi, kabul edilmesi, yani o takvimin biraz da sıkışıklığı dolayısıyla biraz geç oldu. Yani zaman sıkışık oldu. Aslında çok daha büyük başvurular olurdu. Mesela İngiltere'den ben şu anda çok yoğun talepler var bu konuda. İngiltere'den katılımcımız az mesela programa.
En çok hangi ülkeden var?
Almanya daha ağırlıklı. Fransa tabii Türk işçi göçünün en çok olduğu ülkelerden daha fazla katılım var. Öğrencilerimiz daha fazla. Onun dışında ya, Hollanda'dan, İsviçre'den, farklı ülkelerden katılımcılarımız var. Yani şu anda yaklaşık 37 tane öğrenci var değişik üniversitelerde. Bir de şunu da belirtmemiz gerekir. Bu programı öncelikle 5 üniversitenin yürütmesine karar verildi. Hacettepe, Akdeniz Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi. Bu 5 üniversite olarak belirlendi. Yani bütün üniversitelerin yürüttüğü bir program değil bu. Bu üniversitelerde şu anda 37 tane öğrencimiz var.
Her bir üniversitede 37 tane mi yoksa toplamda?
Toplamda ortalama 8-9 öğrenciyle birlikte üniversitelerde 37 öğrencimiz var. Bu 37 arkadaşımızla programı başlamış olduk. Buradan tabii mezun olan adaylarımız programı tamamladıkları zaman kendi ülkelerine döneceklerini varsaydığımız arkadaşlarımız. Yani hepsi bu programın katılımcıları, büyük fedakarlıkla buraya gelen arkadaşlarımız. Evet. Yani yurt dışında yaşıyorlar ve bu bir en az bir yılda ders dönemini burada alacaklar ve başarılı olacaklar. Onun sonrasında...
İlk arkadaşlarımız değil mi? İlk öğrenciler. Evet, ilk öğrencilerimiz. O zaman çok kıymetliler.
Evet, bizim için de kendileri çok kıymetli. Yani bu tabii çocuklarını bırakıp geldi arkadaşlarımız, ailelerini bırakıp geldiler, işlerini bırakıp gelen arkadaşlarımız var içlerinde. Yani çok ciddi anlamda ve farklı profilde arkadaşlarımız. Yani lisans mezuniyetleri farklı. Tabii bizim lisans mezuniyetleri farklı olduğu için programın ders yükü de biraz fazla. O yüzden ilk yıl Türkiye'de bulunmaları gerekiyordu zaten. Yoğun bir program, ders programına tabiler. Bu programı tamamladıktan sonra da kendi ülkelerine dönüp tez dönemini kendi ülkelerinde geçirecek arkadaşlarımız. Ama hani bunu kendileri de buradayken de söylüyorum. Yani büyük fedakarlıkla buraya gelmiş arkadaşlarımız. Çocuklarını bırakan arkadaşlarımız var. Dediğim gibi işlerini bırakan, eşlerini bırakan arkadaşlarımız.
Asıl onları sormak lazım. Aramızda. Arayıp da hocam. Evet. Şimdi 7-8 arkadaşımız var. Gerçekten biz de şu anda aslında 4 tanesi stüdyoda ama 3 arkadaşımız da stüdyonun dışında izliyorlar. Stüdyoyu aslında hepsini almak istedik ama imkanımız olmadı. Bir de hocam bildiğim kadarıyla Türkiye'den de var. Onu da çünkü dinleyicilerimiz merak eder. Hani Türkiye'den nasıl oldu bu programa kayıt diye.
Programın yine kabulünde Türkiye'den de öğrenci kabul etmeye kararlaştırıldı. Yani yurt dışından her üniversiteye 20 öğrenci kabulü, Türkiye'den de %25 oranında, yani 5 öğrenci kabulü esas aldı. Bizim şu anda fotoğrafımızı çeken hanımefendi de bu programın katılımcılarından bir tanesi. Kendisi Milli Eğitim Bakanlığı uzman bir arkadaşımız, bizim yüksek lisans programımızda Olga Hanım. O da bizim yine katılımcılarımızdan bir tanesi oldu. Her üniversite 5 öğrenci de Türkiye'den alacaktı ancak. Program o kadar sıkışık gerçekleşti ki biz Hacettepe olarak önlemimizi, yani ilk programı biz yaptığımız için belki biraz önce davrandık ve yurt içinde başvuruya açtık programı. Dolayısıyla bizim programımıza katılımcı oldu ama diğer üniversitelerde henüz olmadı. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'den 5 öğrenci, yurt dışından 20 öğrenci katılımıyla program devam edecek.
Çok çok güzel bir program. İçeriğini aslında merak ettim hocam. Eğer mümkünse arkadaşlarımıza geçmeden önce biraz içeriğinden de bahsetmenizi rica etsem.
Şimdi programımız biraz standart bir Türkçe eğitimi programı değil. Standart bir Türkçe yüksek lisans programındaki içeriklerin tamamı var. Yani derslerin tamamı var. Onun dışında yurt dışındaki Türk çocuklarının sorunlarına yönelik dersler konuldu. Yani bu yönüyle disiplinler arası bir program haline geldi. Yani örneğin göç ve uyum sorunları diye dersimiz var. Normalde bir Türkçe programının içinde böyle bir ders bulunmaz ama bu programın içinde böyle bir ders yerleştirdik. Yani toplamda da oldukça çeşitli derslerimiz var. Özellikle tarihle ilgili önemli derslerimiz var. Genel Türk tarihi ve öğretimi, Türkiye'nin sosyopolitik durumu, karakter ve değer eğitimi, Türk kültür ve medeniyet tarihi, sosyal pedagoji, toplum dil bilim, sosyal psikoloji, gibi farklı alanları içeren dersleri barındırıyor bu program. Bu yönüyle aslında disiplinler arası bir program özelliği gösteriyor. Biz istiyoruz ki yani sadece mesele sadece Türkçenin öğretimi değil, sadece Türk kültürünün öğretimi değil, aynı zamanda yurt dışındaki çocuklarımıza baş etme stratejilerini kazandırabilmek, yani onları daha özgüvenli hale getirebilmek ve içinde bulundukları durumda kendilerinden emin olmalarını sağlamak. Yani burada bu programdan yetişen arkadaşlar buna ilişkin içeriklerle de karşılaşacaklar. Dolayısıyla burada bizim bölümümüzde dil bilim alanlarından, örneğin Hacettepe'de Çağdaş Türk Lehçelerinden hocalarımız bize destek veriyorlar. Sosyoloji bölümünden hocalarımız destek veriyorlar. Türkiyat Enstitüsü'nden hocalarımız destek veriyorlar. Yani çok farklı alanlardan hocalar arkadaşlarımıza dersler veriyorlar. Onlar daha çok kendi ilgi alanlarına uygun ve ihtiyaca uygun dersleri seçme konusunda da özgürler. Yani zorunlu dersleri normal bir programın yaklaşık %20'si oranında daha ağır. Yani normal bir programda aslında toplamda yüksek lisans programında 4 zorunlu ders almaları gerekiyor.
Kredisi daha fazla değil mi aldıkları dersleri?
Yani AKTS kredisi olarak çok yüksek değil ama ders sayısı bakımından daha fazla derse karşılaşıyorlar. Yani o uluslararası kredisi bakımından belki dönem başına öğrenciye yükleyebileceğimiz yük belli olduğu için ders sayısı kredi bakımından, uluslararası kredi bakımından benzer bir şeyle karşı karşıyalar ama dersler çeşitli dersler alıyorlar. Yani daha az kredili ama farklı dersler alarak bu sorunu aşmaya çalışıyoruz.
Kolaylıklar diliyoruz hocam. Müsaadenizle ben öğrenci arkadaşlarımıza geçmek istiyorum. İlk grubumuzun erkeğinden başlayalım öyleyse. O da kendisi stüdyoya girdiğinde öyle söyledi zaten. Bütün grup içinde tek erkek arkadaşımız mı? Var mı başka?
Var bir arkadaşımız.
Bir arkadaşımız daha var. Tamam, siz onu temsilen. Hoş geldiniz. Almanya'da yaşıyorsunuz. Evet. Fatih Oğuz Beyefendi. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Benim aslında öğrenci arkadaşlarımızda en çok merak ettiğim konu böyle bir programa neden kayıt olmak istedikleri. Sizden başlayalım. Hem kendinizi tanıtmanızı rica edeyim hem de neden bu programa kaydolmak istediğinizi öğrenelim.
Öncelikle şunu belirtmek isterim. Almanya'da doğmuş büyümüş bir arkadaşınızım. Ve oradaki en büyük sorunlarımızdan bir tanesi oradaki bir çok verimli, çok kaliteli bir gençlik yapısı var. Bu gençlik yapısı ama verimli sonuç elde edebilmesi için kültürel kimliği, bir milli şahsiyete, bir toplumsal şahsiyete erişmesi gerekir. Bunun en büyük etkeni Türkçesine sahip olması, yani ana diline sahip olması. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Sadri Maksudi Arsad'ın Türk Dili kitabını sunduğu bir ibarede şöyle geçiyor. Diyor ki Türk dili dinlerin içerisinde en zenginlerindendir. Yeter ki şuurlu bir şekilde işlensin. Ve bu şuurlu bir şekilde işlendiğinde ortaya çıkan sonuçlar hem Türkiye'miz için hem de orada yaşadığımız toplum üzerindeki yaşadığımız gerçekler ve sosyal yapı için verimli sonuçlar elde ettiğini görebildik. Ve bu programın şuurlu işlenebilmesi için en önemli etkenlerden bir tanesine olduğunu inanarak geldim. Yani bu programın o yönden de çok önemsediğimi de belirtmek isterim. Kendim aynı zamanda sosyoloji mezunuyum. Lisansını sosyoloji eğitim üzerine
Almanya'da
aldım.
Eğitim aldınız
hem
değil
Almanya'da,
mi?
Hem Almanya'da, doğuma büyüme Almanya'da ve Türkiye ekseninde de bir eğitim aldım.
Lisans düzeyinde? Ve onlarda,
evet.
Yine Almanya'da eğitim, sosyoloji lisans, eğitimi?
Lisansı Almanya'da başladım, Türkiye'de de tamamladım.
Öyle mi?
Yani bunu da görerek şunu da belirtmekte fayda var. Yani Türkiye aynı zamanda yüksek lisans yapabilmek konusunda bir cazip ülke olduğunu, yani Türkiye'nin aslında bahsedildiği gibi sanki yurt dışına gitme gibi bir eğilim olmaktan ziyade yani Türkiye'nin de bu konuda üstesine gelebilecek bir potansiyele sahip olduğunu aynı zamanda göstermek istedim. Bunu kendi şahsımda da göstermek istedim. Çünkü Türkçenin bizim geleceğe yönelik çok önemli bir tutanak, bir dayanak, bir aidiyet oluşturma konusunda en önemli unsur olduğunu yaşayarak görüyoruz orada. Yani Türkçe'ye hakim olduğunuzda, Türk kültürüne hakim olduğunuzda, kendinizi yetiştirme konusunda, kendinizi o toplumda kabul ettirme konusunda her zaman bir sıfır önde olabileceğinizi görebiliyorsunuz. Çünkü Türkçe ile birlikte Almanca'ya da sahip oluyorsunuz. Yani siz aslında dünyaya geldiğinizde orada iki dilden dünyaya gelmiş oluyorsunuz. O ülkenin üzerinde yaşadığı toplumun karşısında bir sıfır önde olmuş oluyorsunuz bir nevi. Yani bunu verimli kullanmak gerektiğini düşünerek bu programların desteklenmesi açısından bizzat kendimiz katılarak bu desteği ileri götürme konusunda bir gayretimiz oldu. Sağ olsunlar bize de bu hususta kabul ettiler. Bu usta kabulümüz red cevaplan şey yapmadılar. Geri
ama bu kadar güzel konuşmaya reddolma şansı evet. Yok ki zaten maşallah. Hani nice Türkiye'de Türkçe konuşanlardan biri doğma büyüme Almanya'da evet. olduğu halde gerçekten Türkçeniz çok güzel. Tebrik ederim o anlamda. Teşekkür ederim ayrıca. Teşekkür gerçekten ederim. Gurur duydum. Çok çok teşekkür ederiz.
Fatih Bey bu arada küçük bir bebeğini yurt dışında Almanya'da bırakıp gelen arkadaşlarımızdan birisi.
Ya işte hani dediniz ya hocam büyük fedakarlıklarla evet. geldiler ama hani gerçekten o kadar güzel ifade etti ki gelme ve bulunma amacını. İnanın çok çok tüylerim diken diken oldu anlatırken. Çünkü biz biliyoruz bütün bu programları bizi yurt dışında özellikle dinleyen sevgili vatandaşlarımız için yapıyoruz. Onların sesini duymak ve onlara sesimizi duyurmak için yapıyoruz. O yüzden sizin sesinizi de onlara duyurmak ayrıca bizi çok mutlu etti. Tekrar teşekkürler kendi adıma. İtalya'dan Duygu Er.
Merhaba.
Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş buldum.
Bu arada bildiğim kadarıyla ben şimdi kendini tanıtacak sevgili Duygu Er ama asıl Türkiye'de yine eğitim aldığını, o lisans eğitimi aldığını biliyorum. Hemen onu evet. dinleyicilerimizle paylaşayım. Hem kendinizi tanıtmanızı hı-hı. rica edeyim hem de bu programa neden kayıt olmak istediğinizi öğreneyim.
Tabii. İsmim Duygu Er, İzmirliyim. Lisans eğitimi Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Opera Şan bölümünde tamamladım. Üçüncü sınıfta İtalya'ya Erasmus programıyla gittim. Ardından yine İtalya'da eğitimimi devam etmek istedim. Ve 4 yıldır da orada yaşıyorum. Bu programdan sosyal medya aracılığıyla haberdar oldum. Programı okuduğumda çok güzel bir proje olduğunu hemen anladım zaten. Gerçekten böyle bir ihtiyaç var. Dilimizin, kültürümüzün yurt dışında özellikle orada doğmuş büyümüş kişilere aktarma ihtiyacı bundan bahsediyoruz. Çok da önemli ve sorumluluk gerektiren bir iş. Başvurumu yaptım, kabul edildim ve bu programın içinde olmaktan çok mutluyum.
Ne kadar güzel. Şimdi tekrar döndükten sonra hani söz hakkı derslerdeki yeni başladı çünkü Eylül evet. ayında mı başladı
evet,
hocam?
Aralık Ekim başında.
Ekim başında yaklaşık 2 ay geçti. Derslerdeki durumunu da soracağım ama diğer öğrenci arkadaşlarımızı da tanıyalım. Ebru Aydın Fransa'dan katıldı. Onun da çok farklı bir hikayesi var. Hemen dinleyicilerimize kendi anlatsın.
Evet merhabalar. İsmim Ebru Aydın. Uluslararası İlahiyat Programı'ndan 2018 mezunuyum. Ankara İlahiyat'tan bu arada. Uluslararası İlahiyat Programı'ndan biraz bahsetmek istiyorum.
Öncesinde doğma büyüme Fransa'dasınız.
Doğma büyüme Fransa'dayım. Evet, hı-hı. ailem de Fransa'da. Uluslararası İlahiyat Programı'ndan biraz bahsetmek istiyorum. Hı-hı. Diyanet'in 2006'dan bu yana yürüttüğü bir proje. Şimdi bu projede aslında hedefi yurt dışındaki Türk yani gurbetçi çocuklarının gurbetçilerin çocuklarını Türkiye'de Uluslararası İlahiyat Fakültelerinde 5 senelik bir eğitime tabi tutmak hı hı. ve böylelikle daha sonra geri ülkelerine döndüklerinde orada çocuklara yani gurbeti Türk çocuklarına dini öğretebilmek amacı. Hı hı. Yani ben lisansı geri Fransa'ya dönelik yani Fransa'ya Avrupa'ya yönelik okuduğum için hı hı. Yani benim hedefim zaten geri Fransa'ya dönebilmekti. Hı
hı, oradaki kardeşlere yardımcı
aynen,
olmak
oradaki
için.
Oradaki Türk çocuklarına hı hı. dini öğretebilmekti. Ve dinden ziyade hani dini öğreteceğiz ama dini Türkçeden öğretmemiz gerekiyor. Ve böylelikle bu YTB'nin programını gördüm ve başvurdum. Hani hem dini hem de dilimizi öğretmek istiyorum. İnşallah Allah nasip ederse.
İnşallah. Gerçekten çok çok ulvi, çok güzel bir görev olacak. Tabii yine dediğiniz gibi değerli hocam, Türkiye'den de Türkçe ve Türk kültürü öğretmenleri gidiyor evet. yurt dışındaki biz programlarımızda defalarca eğitim ateşelikleriyle hı-hı. görüşmeler yapıyoruz ama hem bu şekilde farklı alanlardan bir araya gelen öğrenci arkadaşlarımızın bu programda böyle kozmopolit bir yapı oluşturması gerçekten çok etkileyici. Size de çok teşekkür ediyorum
teşekkür
kendi adıma
ederim,
ve tebrik ediyorum. Ve Rabia Oktay Fransa'dan yine katıldı. Sizi de tanıyalım biraz merhaba. Ve bu programa niye kaydolmak istediğinizi öğrenelim.
Ben Rabia Oktay, Fransa'dan katılıyorum. Strasbourg Üniversitesi'nden Türkoloji bölümünden mezunum.
Bir dakika, orada bir küçük es vereceğim şimdi önce. Strasbourg Üniversitesi'nden Türkoloji bölümü aynen. bitirdiniz. Nasıl bir bölüm, yani öbür soruma geçmeden önce bu sorunun cevabını rica edebilir miyim?
Ya aslında biraz değişik bir bölüm ama çok güzel bir bölüm. Yani ben bu bölümü neden seçtiğimi açıklamak istiyorum. Lütfen. Öncelikle. Ben Türk kültürünü, Türk tarihini, yani Türkiye hakkında her şeyi bilmek istediğim için o bölüme başvurmuştum.
Doğma büyüme Fransa'da
mıydınız? Evet, doğma büyüme Fransa'da. Ama derslerim Fransızca tabii ki de.
Türkoloji dersleri Fransızca nasıl işleniyor? İnanılır gibi değil.
Evet, Fransızca ama yani 2-3 dersim de tabii ki de Türkçeydi. Hı hı. Yani buradan hocalarıma sesleniyorum. Onları çok seviyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. tabii bu program, yani bu lisans bana çok şey kattığını düşünüyorum. Bu yüzden de bu YTB'nin programına katılmak istedim. Türkiye'ye gelip Türkiye'den hani temel her şeyi almak istedim. Oraya dönüp de oradaki çocuklara, çünkü çok ihtiyaç var. Oradaki çocuklara yardım etmek, onları gerçekten hani Türkçeyi ve Türkiye'yi, her şeyi tanımaları için buna katıldım yani.
Ne iyi etmişsiniz gerçekten. Hayır, siz konuştukça o kadar duygulanıyorum ki. Hani oradaki o Türk çocuklara yapmak istedim cümlesini kurduktan sonra gerçekten bu programı hocam iyi ki gerçekleştirmişsiniz. Bu kadar arkadaşımızı bir araya getirmişsiniz. Şimdi peki bu yaptıkları yüksek lisans dersinin, daha doğrusu bu derslerden sonra tez aşaması da olacak. Bu yaptıkları yüksek lisansın yurt dışında geçerliliği birebir olacak mı? Yani orada yüksek unvanı alacaklar mı?
Aslında şöyle, bizim hani Bologna kriterlerine uygun olarak hazırlandığı için uluslararası bir kredi transfer sistemine uygun programımız. Yani bu program bütün üniversitelerde aynı program uygulanıyor. Yani bu 5 üniversitede de uygulanan program aynı ve Bologna kriterlerine uygun. Dolayısıyla arkadaşlar kendi ülkelerinde bu diploma ekiyle birlikte başvuru yapacaklar. Ve bunun kabulü için. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor. Yani biz tam akredite değiliz. Yani üniversite olarak ya da bölüm olarak doğrudan akredite olmadığımız için programın doğrudan bir kabulü belki söz konusu olmaz ama içerikleri, İngilizce içerikleri, ilgili dildeki içerikleri görüldüğü zaman değerlendirilmek üzere bu programı sunuyoruz. Tabii bunun daha farklı örnekleri var. Öyle açıklarsam belki daha da somutlaşacak. Bizim yabancılara Türkçe öğretimi sertifikası verdiğimiz arkadaşlarımız oldu geçmişte. Bu bir ihtiyaç. Yani okullar bunu bir ihtiyaç olarak gördükleri zaman bir Türkçe öğretmeni, Türkçe dersleri için bir öğretmen istihdam ediyorlar.
En azından okullar... Türkoloji bölümünde gayet, öğrendiğimiz gibi değil mi hocam?
Evet. Yani Avusturya'da mesela bir öğrencimiz bir okulla aldığı sadece sertifika programıyla bile öğretmenlik görevi aldı. İlgili ülkede bir mezuniyeti vardı. Üstüne bir sertifikayla. O sertifikaya göre bu tezli yüksek lisans programı ve hani uluslararası standartlarda bir program olduğu için kabulün olabileceğini düşünüyoruz. Tabii burada temelde bazı ülkelerde bizden, Türkiye'den öğretmen kabul edilmiyor. Ve sadece Türkçe bilen kişiler bu dersi yürütebiliyorlar. Onlara göre arkadaşlarımız okullarla anlaşmak bakımından çok daha şanslı olacaklarını varsayıyoruz. Şimdi tabii bu kendileri de bu durumu biliyorlar. Ülke şartlarını en iyi bilenler arkadaşlarımız aslında kendileri. Okullara başvurdukları zaman okulda böyle bir ihtiyacı karşılayabileceklerini gösterir ellerinde tezli yüksek lisans belgeleriyle okulun kabulüne talipler. Dolayısıyla burada ben yetiştirdiğimiz bütün adayların iş bulabileceğini, Avrupa'da iş bulabileceğini düşünüyorum.
Ben de. Tüm ben de değerli hocam, çünkü gerçekten her biri ayrı ayrı branşlarda ve hani Türkçeyi bu kadar önemseyip bu kadar değer verip bu iş üzerine çalışacakları gerçekten kesin. Peki doktora devamlılığı mümkün mü?
Şunu da söyleyeyim, bu yani ilk çalıştaydı aslında. Bunun da kararını aldık. Biz bu program biraz disiplinler arası bir program demiştim başta. Yani niteliği itibariyle disiplinler arası ancak Türkçe bölüm bünyesinde gerçekleşen bir program. Bu programdan devam eden arkadaşlar Türkçe öğretmenliği alanında doktora programına devam edebilecekler. Yani YÖK'te varılan mutabakat budur. Üniversitelerle yapılan mutabakatlar bunlar. YÖK arkadaşlarımızın eğer istekleri durumunda Türkçe eğitimi ya da yabancılara Türkçe öğretimi alanında doktora yapmak konusunda önleri açık. Yani doktora programına devam edebilirler.
Yurt dışında da yapabilirler gayet, yine değil gayet, mi? Evet, doktora programlarını evet. Hani, muhakkak Türkiye'de yapmak zorunda değiller. Hani bu bebeklerini bırakıp geldikleri için açıkçası o mutlaka hani ne kadar kıymetli olduğunun çok büyük bir göstergesi. insan hayatının en kıymetli varlığı yavrular. Evet. Ama düşünün hani Türkçe için bir süre ondan ayrı kalmak bile göze alındıysa gerçekten çok kıymetli. Peki hocam, tezli kısmı kendi ülkelerinde olacak dediniz. Çok kısa ondan da bahsedebilir miyiz?
Biz aslında şunu düşündük. Yani birinci yıl tezli bir yüksek lisans programında zorunlu bir ders alma dönemi var. Arkadaşlar bu dönemde Türkiye'de bulunmaları, işte bizim hem bizim hem de YTB tarafından gerçekleştirilecek diğer programlara katılmaları da bekleniyor. Onlar da istekliler zaten. Dolayısıyla buradaki bir yılı çok verimli geçirdikten sonra tez dönemi burada bulunmaları gerekmiyor. Hı hı. Aslında kendi ülkelerinde bulunacaklar. Hatta YTB'nin düzenlediği birçok proje var. Arkadaşlar kendileri bir proje tanımlayıp orada bu projeleriyle çalışabilecekler.
Görev de alabilirler.
Evet, alacaklar zaten. Alacaklar. Yani baştan öyle tasarlandığı için alacaklar. Bunun yanında tabii biz arkadaşlarımızdan Türkçe, genel olarak Türkçe öğretimi, yani Türkiye'deki Türkçe öğretimiyle ilgili tez yapsınlar istemiyoruz. Yani bulundukları ülkelerde yurt dışındaki Türk çocuklarının sorunları, ihtiyaçları, eğitim problemleriyle ilgili tezler yapmalarını bekliyoruz. Şimdi burada da bir bilgi birikimine ihtiyacımız var. Yani bu konuda çalışan akademisyenler olmakla birlikte açıdan bu akademik alanın buraya da bilgi üretmesini bekliyoruz. Burada arkadaşlarımızın tez aşamasında üretecekleri bilgi bizim için çok çok kıymetli hale gelecek. Yani kendi bulundukları ülkelerde araştırmalar yapacaklar. Dolayısıyla orada biriken bilgi sonraki dönemlerde yine bu anlamda eğitim alacak arkadaşlarımızın eğitimlerine katkı sağlamak, şekillendirmek bakımından da son derece önemli olacak.
Evet. Dedi ki yeni başladılar, 2 ay oldu ama o 2 ayda o kadar çok ders gördüler ki belki de sizin programınızın yüklü ve yoğun olması sebebiyle yavaş yavaş son dakikalarımıza doğru yaklaşırken ben yine sevgili öğrenci arkadaşlarımıza dönmek istiyorum. Hangi derslerle iç içe oldunuz bu 2-3 aylık süre içinde ve bu dersleri bir an görürken acaba yüksek lisans tezinde şöyle konulara değinebilirim diye aklınızdan geçti mi?
Öncelikle yani Türkçe öğretim yöntemiyle alakalı, materyal önemiyle alakalı ve de Türk kültürü, Türk tarihiyle ilgili dersler görüyoruz. Hı hı. Sağ olsun bu işi koordine eden Sayın Özay hocamız himayesinde ve denetimde bu derslerin gerçekleştirme konusunda. Bizim orada aldığımız faydalar ve izlenimler bize çok şey katıyor. Hı hı. Yani Türkçenin her şeyden önce ciddi bir dile sahip, yani dil terbiyesine ve disipline sahip olduğunu buradaki aldığımız eğitimde görebiliyoruz. Yani bu eğitim programının yerelde yapılmasının önemini burada daha iyi anlayabiliriz. Yoksa açık öğretim tarzında veyahut da işte online üzerinde veyahut da buna benzer programlar üzerinden yapılmamasının en önemli etkenlerden bir tanesi bizzat bizim buraya gelmemiz, hı hı, ve değerli hocalarımızdan bu dersleri görmemiz. Yani bunu ülkemizin başkentinde görmemiz veyahut da diğer ülkemizin muhtelif illerinde bunu görmemiz bizim o yüzden bir katkı ve kazanım elde ettiğimizi bizzat yerinde müşahede ediyoruz. Hı hı. Ve elbette bu tez çalışmalarımızı yansıtacağız. Hem kendi tecrübelerimizi yansıtacağız. Çünkü kendimiz eğer bir gün fiziken değil ama manen hayata tutunabiliyorsak o da Türkçemizin sayesindedir. Hı hı. Ve kendimizi o manada ifade edebiliyorsak yine Türkçemizin sayesindedir. Bunu tabii ki tez çalışmalarında mutlak surette sirayet edeceğiz, hı hı, yansıtacağız. Ve değerli hocalarımızın zaten o konudaki destekleri ve dayanışmaları her zaman şu ana kadar hissediyoruz ve hissetmeye de devam ediyoruz. Allah kendilerine de razı olsun, desteklerinin konusunda zayi çıkarmasın.
Çok teşekkür ediyoruz yine güzel cümleleriniz için. Ebru Aydın'a da hemen sorayım. Tezle ilgili düşünceleri var mı? Ve bu 2 aylık süreçte öğrendiği derslerden edindikleri, kazandıkları neler?
Yüksek lisans tezimi iki kültürün arasında kalan, işte o gurbetçi çocuklarının işte örf adetlerimize tutunmalarını ve onların o çabalarını ele almayı düşünüyorum inşallah. Allah nasip ederse. O şekilde.
Hangi dersleri gördüler bu 2 aylık süreçte?
Hangi dersleri gördük? Fatih hocamın da söylediği gibi Özay hocanın dersleri, materyal dersleri var. Etkinlik derslerimiz. Hı hı. En çok beğendiğim ders o ders. Diğer hocaların gücenmesin ama.
Burada diye söylemiyorum.
Aynen. O şekilde. Yani çok güzel kazanımlar oldu.
Ne kadar güzel.
Ebru Hanım'la ilgili bir şey söyleyebilir miyim?
Lütfen, tabii.
Şimdi Ebru Hanım uluslararası ilahiyat mezunu. Dolayısıyla yurt dışında İslam dersleri var. Yani örneğin Almanya'da ya da ilgili okullarda. İslam derslerini yürütebilen bir arkadaşın aynı zamanda Türkçe derslerini, Türkçe ve Türk kültürü derslerini yürütebilmesi de çok kıymetli bir şey, tabii, bizim için. Yani bir okula mesela özellikle Almanya'da Büşra Hanım var mesela. O böyle bir göreve talip olduğu zaman hem İslam dersini hem de Türkçe ve Türk kültürü dersini yürütmesi ihtimali söz konusu. Bu bakımdan uluslararası ilahiyat mezunu arkadaşlarımızı özellikle önemsiyoruz.
Evet. Şimdi yine Duygu Er'e ben tekrar döneyim. Ona da aynı sorumu yönelteyim. Tez aşamasında düşündüğü var mı acaba?
Evet, benim de tez aşamasında düşündüğüm konu çocuk edebiyatı. Zaten İtalya'ya döndüğümde bu dersi verebileceğim bir ortam kütüphane, şehir kütüphanesi olarak düşünüyorum. Ve kütüphanelerde çocuk kitaplarının da eksikliğini gördüm bu konuyu araştırırken. YTB bu konuda da destek veriyor aslında. Kütüphane ihtiyacı olan yerlere 1000 kitaplık bir kütüphane hizmeti var. Bu konuda da çalışmalar var. Bunun dışında dil öğretim teknikleri, materyal nasıl tasarlanır, dil bilgisi grameri, metin seçimi gibi derslerimiz var. Bu derslerde aslında Türkçe nasıl öğretilir? Bunu öğreniyorsunuz.
Evet. Hayır, bir de güzel sanatlar mezunusunuz. Aslında çocuk edebiyatıyla o güzel sanatlar, evet, drama ayı birleştirirse ne kadar harika dersler olur. Gerçekten de bravo. Eminim çok çok güzel bir proje olacak.
İnşallah.
İnşallah. Ve son olarak da süremizin de artık son dakikalarındayız. Rabia Oktay'a da sorayım, sonra dinleyicilerimize artık vedamızı edelim.
Öncelikle ben hocalarıma, buradaki hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Ben buraya geldiğim için çok mutluyum. Hocalarım gerçekten bize çok yardım ediyor. Yani mesela benim biraz Türkçe konuşmamda biraz sıkıntılar yaşıyordum ilk başta ama şimdi daha çok kendim geliştirdiğimi düşünüyorum ve daha devam etmek istiyorum. Ve onlar çok yardım ediyorlar. Tabii tarih hocam da çok yardımcı oluyor.
Tezle ilgili düşünce var mı?
Tezle ilgili düşünce ya ben oradaki çocuklar daha çok çocuklar üzerine neden yapamadıklarını araştırmak istiyorum. Hani niçin yapamıyorlar? Bunun üzerine birkaç bir şey düşünüyorum ama şu an tam olarak.
Tamam, daha yeni başladık. Bu iki yıl içinde neler olmaz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Gerçekten ayağınıza sağlık. Geldiğiniz için değerli hocam. İyi ki öğrencilerinizi aldınız, geldiniz. İnanın çok mutlu ettiniz bizi. Başarılar diliyoruz her birinize ayrı ayrı. Ve gittiğiniz ülkelerdeki o çocukların da gerçekten çok şanslı olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Sizin gibi öğretmenleri olacak, sizin gibi eğitimcileri olacak. Ve sevgili değerli hocama, Özay Karadağ hocama da ayrıca böyle bir projeyi ortaya koydukları ve böyle bir yüksek lisans programını gerçekleştirdikleri için kendi adımıza çok teşekkür ederiz.
Size çok teşekkür ederiz. Bu imkanı verdiğiniz için.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Özay Karadağ hocamız ve İtalya'dan öğrenci arkadaşımız Duygu Er, Almanya'dan Fatih Oğuz, Fransa'dan Ebru Aydın ve yine Fransa'dan Rabia Oktay'la yurt dışında yaşayan Türk çocuklarımıza ana dilleri olan Türkçeyi öğretmek için ihtiyaç duyulan öğreticileri yetiştirmek üzere Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın üniversitelerle işbirliği içinde yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimi tezli yüksek lisans programı. Çok uzun oldu ama bu program dahilinde detayları konuştu. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın sonuna geldik. Yarın saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.